Sport Time. Sport Time.
Futbolda bıçak sırtı hayat, siyah elmaslar. Hadi at şu topu, ne duruyorsun? Atsana. Hadi koş şu topa, hadi. Hey sen, genç şu kaleye çabuk. Hadi başlayalım artık ya, hadi. Çocukluğunda futbol oynayan herkes buna benzer diyalogları mutlaka hatırlar. Tıpkı ünlü İspanyol yönetmen Miguel Alcantut'un Siyah Elmaslar filminde de rastladığımız o diyaloglarda olduğu gibi. Siyah Elmaslar spor filmleri kategorisinde futbola Afrika cephesinden bakan çok ender, çok kaliteli yapımlardan biri. Filmin yönetmeni de bu konuyu kimi Afrikalı genç oyuncu adaylarının başından geçen gerçek ve trajik olaylar vasıtasıyla aktarıyor. Filmin senaryosunda yine İspanyol yönetmen Alcantut'un imzası var. Filmin ilk sahnesinde kendi aralarında futbol oynayan Afrikalı gençlere rastlıyoruz. Ancak sözüm ona, futbol oynanan bu sahada büyükbaş hayvanlar, birkaç küçük ağaç ve hatta yıkılmak üzere olan evler bile var. Birkaç dakika sonra anlıyoruz ki burası bir Batı Afrika ülkesi olan Mali. İşte bu sahada top koşturan gençlerden Musa ve Amadou da filmin ana karakterleri. Ayrıca ikisi de Avrupa liglerinde futbol oynama hayalleriyle yanıp tutuşan genç futbolcu adayları. Film bu iki ismin bir yetenek avcısı tarafından keşfedilmesiyle başlıyor. Fakat iş burada bitmiyor. Çünkü futbol simsarları Musa ve Amadou'nun ailelerinden onları futbol oynamak üzere Paris'e götürebilmek için hem izin hem de yüklü miktarda para talep ediyorlar. Aileler her şeye rağmen parayı bulmayı başarıyor. Çünkü çocukları ve sonrasında kendileri için de yepyeni bir hayat ihtimali söz konusu. Ancak sonrasında sahte kontratlar, pasaportlar, yerine getirilmeyen sayısız vaatler ve iki oyuncuyu da içinden çıkılmaz durumlara düşüren gelişmeler. Önce İspanya, sonra Portekiz, Fransa ve Estonya gibi farklı ülkelerde devam eden olaylar zinciri, Musa ve Amadou'nun hayallerinin adeta bir kabusa dönüşmesiyle sona eriyor. FIFA'nın 18 yaşını doldurmayan ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan hiçbir futbolcu Avrupa kulüplerinin altyapı kadrolarında yer alamaz. Kuralına rağmen bugün hala bu kaçak yollarla giden Avrupa'da 20 binin üzerinde Afrikalı genç var ve yaşadıkları filmde anlatılanlarla birebir benzer. Siyah elmaslar günümüz futbolunda söz sahibi olan kimi Afrikalı oyuncuların şöhret oluncaya kadar geçirdikleri maceranın arka planını da gözler önüne sererken, zamanında ülkemizde de oynayan dünya çapındaki Afrikalı futbolcular bir Samuel Eto ya da Didier Drogba olmanın aslında mucizevi biçimde zor olduğunu da anlatıyor. Futbol dünyasının kapkaranlık yüzünde yüz binlerce çocuk ve genç futbolcu adayının mezar taşları adeta bu yaşananlar. Ve ortaya çıkan da bu korkunç tablo. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den canlı yayından selamlıyoruz sizleri Spor Daima ekibi olarak. programın başında okuduğum metni yazan sevgili Özkan Pekesen stüdyoda tam karşımda. Bir diğer konuğumuz İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Ana kumandada sesimizi dünyanın dört bir yanına TRT Farkı ile ileten Sefa Aktan ve programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoylu ile birlikte programın prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz programın başında. Az önce okuduğum film bir filme ait Siyah Elmaslar filmine ait. İşte bu Siyah Elmaslar filminden yola çıkarak bu yaşanan trajik gelişmeleri de bugün 30 dakika boyunca konuşacağız. Hep vurguladığımız gibi biz spor daima da güncel olayların peşinden gitmiyoruz. Arka planda aslında çok daha önemli olduğunu düşündüğümüz bu başlıkları konuşuyoruz. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın, ne var ne
yok? İyiyim, gayet iyiyim.
Evet, gayet iyi görünüyorsun. Tekrar hoş geldin. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Özkan'ın yazdığı metinden de yola çıkacağız. Böyle bir program yapalım bu hafta dedik. Siyah Elmaslar filmini konuşalım. Siyah Elmaslar filminden yola çıkarak da futbolun bu karanlık yüzünü, hani Dark Side of the Moon gibi o ünlü albümdeki ayın da karanlık yüzünü konuşalım dedik. Sen telefonda olduğun için yine önceliği sana verelim. Nereden dahil olmak istersin hocam?
Valla şuradan başlamak bence son derece makul gibi geliyor bana. Aslında bizi dinleyen sevgili seyirciler belli aralıklarla futbolun da sporun da ekonomik boyutta başka bir aşamaya doğru geçişini konuştuğumuzu hatırlayacaklar.
Tabii.
Burada da özellikle 1990'lı yılların başı, yani işte İngiltere'de Premier Lig, ardından Şampiyonlar Ligi ve yaşanan gelişmelerden bahsettik. Ve burada bir noktaya daha temas etmiştik. Bosman denilen bir oyuncu ve onun başına gelenler sonrasında yapılan düzenlemelerden bahsettik.
Bosman kurallarıyla anılan, değil mi? Evet.
Şimdi öyle bir nokta ki Siyah Elmaslar filmi aslında küreselleşme dediğimiz, yani işte 2000'li yıllarla beraber başlayan o tartışmanın içerisinde bizim önümüze bambaşka bir süreç başladı. Ve işte o küresel bir köy olarak nitelendirilen dünyanın özellikle de 2000'den sonrasında bambaşka bir aşamaya doğru gittiğini gördük. Burada teknolojinin çok büyük etkili olduğu, çok daha büyük paralar işin içerisine girmeye başladı. Ve bu paralar sporu da başka bir boyuta doğru götürdü. Ve burada tabii ki medyayla futbolun iç içe geçmesi, sporun iç içe geçmesinden bahsedebiliriz. Ve işte tam bu noktada Siyah Elmaslar filmi bizim önümüze çok ilginç bir hususu çıkartmaya başlıyor.
Hocam sen devam et ama şu hatırlatmayı da yapayım. Yönetmen işte hem senaryoyu yazıyor hem filmi çekiyor ve bunu 2013'te yapıyor. Yani geriye dönüp baktığımızda aslında gittikçe daha da alevlenen bu tabloyu ta 9 yıl önceden ciddi manada gündeme getirmiş kıymetli bir akıl. Bilmiyorum katılır mısın?
Yok, kesinlikle çok kıymetli. Ben biraz daha geriye gideyim. 2005 yılında Toplum ve Bilim Dergisi'nin oyun spor değil ciddi iş diye bir sayısı çıkmıştı. Ben de orada bir yazım yayınlanmıştı. O yazının bulunduğu dergide sevgili Cem Emrenci'nin spor sosyolojisiyle ilgili bir makalesi vardı. Onun içerisinde bir bölüm özellikle de bu küresel sporcu futbolcu göçüne ayrılmıştı. Ve orada şöyle bir alıntı vardı. Darby isimli bir araştırmacının Afrika Futbol ve FIFA adlı çalışmasında şöyle geçiyor. Afrika futbolun Batı'nın emperyalist baskısı ve kültürel hegemonyası altında olduğunu belirtiyor. Evet, Darby. Bu açıklamada önemli bir yazarın yeni emperyalist sömürü biçimi olarak gördüğü küresel sporcu göçüne ait. Şimdi bakın 2005'te Türkiye'de de yayınlanan bir dergiden bahsediyorum. 2013 işte Siyah Elmaslar filmi ve öyle bir noktadayız ki bugün artık dünyada hakikaten özellikle de Afrika'da futbolcular, yani en fazla rağbet gören ülkelerin başında geliyor. Bir Latin Amerikalılar, bir de Afrikalılar. Yani bu iki taraf çünkü gayet iyi bildiğimiz gibi sevgili Özkan Pekresen bize daha da net açıklamalarda bulunur. Yani hala futbol ne kadar ekonomik anlamda gelişmiş olsa da, üst sınıflara doğru yönelse de futbol oynayanlar sosyoekonomik anlamda daha düşük seviyelerden gelenler.
Tabii.
O açıdan da baktığımızda işte Afrika ve Latin Amerika bu açıdan hala futbolcu deposu olmayı sürdürüyor ve ilginç bir şekilde özellikle 1990'ların sonuna doğru dünyada şöyle bir eğilim başladı. Önde gelen bir takım kulüpler bu sözünü ettiğimiz yerlerde futbola menajerler gönderip orada yetenekli futbolcuyu alıp kendi bünyelerine altyapılarına getirmeye başladılar ki filmde de geçen yani 18 yaşın altındaki meselelerin ortaya çıkmasına yol açan şey aslında bu. Yani çünkü bu olay öyle bir noktaya doğru gitti ki adeta böyle yani benzetme hoş bir benzetme değil belki ama tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kölelik döneminde gemilerle Afrikalı insanların getirilmesinde olduğu gibi burada da böyle hangi yolu bulurlarsa bulsunlar insanları bir yerden bir yere taşıyan futbol sistemleri ortaya çıkmaya başladı ki burada amaç filmde de geçen sahnede olduğu gibi aslında futbolu yaratmak değil. Yani o insanları getirip hem kandırmak hem onların paralarını çalmak hem de onları başka bir takım yasa dışı işlerde kullanmak.
Ya bir de o da var.
Yani. Aslında bu. Yani oradan gelen insanların aslında çok küçük bir bölümü gerçek anlamda futbolcu olma hayaline ulaşabiliyorlar. Onun dışındakilerin büyük çoğunluğu ne yazık ki hayal kırıklıklarıyla çok büyük travmalarla hayatlarını sürdürüyorlar. Hatta bazıları oyunculuk esnasında ölüyorlar. Ya da işte çok farklı noktalarını savunabiliyorlar.
Bu filmdeki karakterlerden filmdeki karakterlerden birinin başına geldiği gibi de ömür boyu sakat da kalabiliyorlar biliyorsun.
Tam da orası işte.
Hocam burada bir soluklan. Bakalım Özkan nasıl dahil olacak. Sen de gerekli görürsen yine seslenirsin bize.
Tamam, hocam. Tamamdır.
Şimdi filmi izlediğim zaman ben en çok şu benim dikkatimi çekti ve filmi değerli bulmamın sebebi bu. Hı hı. Bir mutlu son yok. Yani biliyorsunuz birçok spor filmi izleriz. İşte bir genç bir şekilde yükselir. İşte herkes onu alkışlar. Artık bambaşka bir noktaya gelir. Bu filmi izlediniz mi derler. Bu aslında o olacak olayların yani doğal süreci değildir. Bu bir mucize gibi bir şeydir. Hı. Biraz onu veriyor bize. Çünkü filmin karakterleri Musa ve Amadou yolun başındayken mesela öncelikle Musa daha ön planda gibidir. Hı hı. Ama film ilerledikçe Amadou'nun yükseldiğini görürüz. Hı hı. Fakat film yine ilerledikçe mesela Amadou Portekiz'e kadar gider ve diğer arkadaşını düşünmektedir. Acaba onun başına neler gelecek diye gerçekten çok kötü şeylerle karşılaşır. Ama bu sefer öyle bir gelişir ki olay Amadou dizinden sakatlanır ve neredeyse Musa'nın daha da altına düşer. Yani. Kendisi bir şekilde Mali'ye döndükten sonra Musa tekrar yeni bir şans yakalar. Bu sefer onu bambaşka bir ülkede yeni bir umutla görürüz. Yani biz de futbol oynadığımız için buna benzer o kadar çok hikayeyi ben biliyorum ki. Yani ne zaman neyin olacağı asla ve kata belli değildir. O yüzden metinde bıçak sırtı bir hayat tabirini
başlığını koydum diyorsun.
Kesinlikle öyle çünkü yani futbol o kadar çok değişkenin yan yana olduğu bir şeydir ki. Gerçekten istediğiniz kadar iyi olun, çok iyi futbol oynayın falan bunlar bütün çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Evet. İşte o sürecin içine bir takım menajerler, işte bir takım futbol simsarı gibi isimler girdiği zaman zaten amaç farklıdır. Bugün FIFA hangi önlemleri alırsa alsınlar, inanın onlar da farklı önlemler alıp bugün o Avrupa'da bahsettiğimiz 20 bin kişilik insan topluluğunu oluşturuyorlar. Dolayısıyla yapı itibariyle, fiziksel özellikleri itibariyle işte Afrikalı oyuncular gerçekten çok güçlüler. Hep birlikte görüyoruz. O yüzden tercih sebebi. Futbolun bu sadece Afrika tarafından bir bakış açısı getirmiş yönetmen Alcantara. Bunun bir de mesela ülkelerde kendi özelinde de bu ve buna benzer o kadar çok hikaye var ki. Dolayısıyla futbolcu olmak ya da futbolun içinde bulunmak çok şaşalı gözükebiliyor dışarıdaki insanlara. Ya o kadar zorlu bir süreçtir ki yani bunu kelimelerle anlatmak zordur. Düşünsenize yani mesela bir 18 ya da 20 yıllık bir kariyeriniz var. Yahu her gün antrenman yapıyorsunuz. Her gün. Yani birkaç şey tabii ki tatil şunlar bunlar var da. Yani haftanın en az 4 günü çok ciddi.
Hani o Türkçedeki çok güzel tabirle o ışıltılı hayat hani dışı seni yakar içi beni yakar. Gibi
çok sadece hocamın dediği gibi işte filmde de olduğu gibi bir sakatlık sorununda bile mesela tamamen yok olmanız ya da var olmanız söz konusudur. O kadar çok değişken vardır. O yüzden yönetmen bunları çok ciddi bir gerçekçilikle ortaya koymuş filmde. İki farklı karakterin hayatlarındaki değişimlerin nasıl olduğunu görüyoruz. Aileler mesela olaylara nasıl bakıyor? Bakın bir futbolcu futbol oynadığı zaman ona bir sürü bir bakış da vardır etrafında. Tabii. Şimdi herkesi memnun da edemezsiniz. Kendi hayallerinizin en büyük sıkıntı şudur. Kendi içinizdeki o ateşi karşı tarafa anlatmak ciddi anlamda bir sorundur. Mesela diyelim ki
bize sen birebir yaşadıklarını aktarıyorsun.
Tabii ki çünkü mesela ben bir hayalimden bahsediyordum ama çevrem ona hiç öyle bakmıyordu. Ya bunu söylemek durumdayım. Burada tabii. Madem gerçekçi bir filmden tabii. bahsediyoruz. Ben eğer kimseyi yani bu küçümsemek gibi algılanmasın. Ben bir bakkal dükkanım olsaydı belki ailem bana daha sıcak bakabilirdim. kendi düşümü karşı tarafa anlatmak için belki 25 senem geçti. Dolayısıyla bir de öbür tarafı düşünüyorum. Ve filmde onlar çok gerçek bir şekilde tabii gösteriliyor. Hakikaten çok zorlu bir süreç ve karşılaştıkları şeyler çok doğal.
Hocam Özkan çok sarsıcı deneyimler aktardı diye düşünüyorum. Ne dersin?
Valla işin içinden gelince tabii ki örnekler de o ölçüde etkileyici oluyor. Evet. Yani ister istemez özellikle burada söylediği yani bu çalışma meselesi. Ama ben film içerisinden çok ilginç bir anekdot yakaladığını ve onun üzerinden gitmeyi daha doğru buluyorum.
Lütfen hocam buyur. Lütfen
tabii. Mesela film içinde yönetmen aynı zamanda çok ilginç bir şekilde bir dokundurmada bulunuyor. O da şu. Hı hı. Bu Afrika'dan gelen iki genci birlikte futbol oynadıkları arkadaşları ırkçı bir takım eğilimlerini de öyle gösteriyorlar.
Evet.
Yani orada çok ilginç sahneler var. Yani dokundurmalar var. Yani bu çocukların hayatı işte geliyorlar. Hiç tanımadıkları bir ülkede, tanımadıkları bir yerde kalacaklar. Yemek yeme mesela en önemli problemlerden bir tanesi. Hı hı. Yani nasıl yiyecekler? Nasıl? Çünkü kendilerine ait dünyalarında bir takım oşamalar var ve oşamalara göre yemek yiyorlar. Hı. Ve baktığınız zaman da bazı şeyleri yememe. Kendi kültürlerinde böyle bir alışkanlık var çünkü. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz onların siyahi olması, işte onlarla alay edilmesi, işte maymun taklitleri yapılması, bir takım sesler çıkartılması ki en sonunda dayanamayıp o da saldırıyor. Yani haklı bir şekilde. Yani oraya bambaşka yerlere gidiyor ki bu orada birlikte antrenman yaptıkları futbolcular. Bir de bunu seyircileri düşünün. Yani özellikle Avrupa'nın pek çok ülkesinde başta Yunanistan olmak üzere Eto'nun başına gelenleri hatırlayın.
Tabii. Tam aynı örneği verecektim ben de.
Yani Eto sahayı terk ediyordu. Hatırlayın yani. Tabii. Bu da öyle çok eskilere dayanan bir örnek değil. Tabii. Ve hakikaten de benim hatırladığım mesela Barcelona'da Dene Belediyesi'nin kendine atılan bir müzi açıp yeme sahnesi vardır. Müthiş bir karşılıktır o. Yani tabii. O muzu atanlara adeta onlarla dalga geçmedir. Ama müthiş bir karşılıktır. Şimdi
aslında o karşılığı verebilmek için de çelik gibi sinir ve parlak bir zeka
müthiş
gerekiyor.
Müthiş bir şey. Mesela Eto çok daha duygusal bir futbolcu olarak sahayı terk etmeye çalışıyor. Diğer bütün arkadaşları hakemlerle beraber onu içeride tutmaya çalıştılar. Bu birkaç defa gerçekleşti çünkü. Yani baktığımızda futbol dünyanın aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın bir yansıması olduğunu, bir aynası olduğunu ve o aynanın içerisinde işte ırkçılıktan tutun da işte bir takım insani değerlerin ya da insanlık dışı değerlerin de yer aldığını görmeye başlıyoruz. O açıdan da bence Siyah Elmaslar filmi bu açıdan yani dünyada değişen o yeni emperyalizm, az önce okumuş olduğum, darbiden alıntılayarak okuduğum yeni emperyalizm dediğimiz noktanın sporcular üzerinden yansımasını gösteriyor ki bu da tesadüf değil. Yani dünyada yeni gelişen bütün olanlar ya da parlayan bütün olanlarla ilgili bir takım uygulamalar devreye girer. Ve bu futbol için de geçerli. Gerçekten futbolda çok büyük paraların dönmesiyle beraber özellikle Afrikalı futbolcular, hakeza az önce söylediğim gibi Latin Amerika'dan gelen futbolcular, onların da küçük yaşta getirilmesi ki işte Messi gibi, Neymar gibi isimlerin tesadüfen erken yaşta gelmiyorlar. O altyapılarda gelmiyorlar, yaşamıyorlar. Evet. Bunlar kolay işler de değil.
Çok doğru. Hocam biz Özkan'la devam edeceğiz. Eda'dan rica edeceğim. Sesim böyle biraz çatallı. Teknik belki bir şansımızı deneyelim. Bir kere daha arasın hemen seni 30 saniye içinde Eda. Evet Özkan hocamın dediği tespitler de önemli.
Kesinlikle çok önemli ama şöyle bir şey var. Bakın futbolun büyüsü biraz da burada. Futbol buna rağmen her şeyi yenebiliyor. Hı hı. Mesela bir örnek vereyim. Kanute vardı mesela. Sevillalı bir oyuncudur. Hı hı. Orada oynarken bir reklam vardı şeyde. Formasında. Hı hı. Dedi ki ben bu forma reklamıyla çıkmıyorum dedi. Hı hı. Kendisi de siyahi bir oyuncuydu. Yani öyle büyük bir tepki gösterildi ki ama kendisi kazandı. Hı hı. Ya da inançları sebebiyle mesela Liverpool'da bir sürü bir tartışma oldu. Ama Liverpool o insanların inançlarını gösterebileceği mescitler açtı.
İşte budur.
Şunu tabii söylemeye çalışıyorum. Yani evet böyle şeyler var ama hani biraz önce sizin de dediğiniz gibi hani çelik gibi iradesi olan bir takım oyuncularla da karşılaştı futbol. Ve onlar o futbolun büyüsünden yani o sahadaki yaptıkları işi müthiş yerine getirebildikleri için farklı taleplerde bulunup böyle bir zekayı da yendiler.
Bu vahşi platforma geri adımda attıran isimler oldu
diyorsun. Var ve bunun devamı da geliyor. Ama bir türlü de kurtulunamıyor. Tıpkı filmde de verildiği gibi o işte Amado ve Musa'nın karşılaştığı şeyler var. Bunlar anladığım kadarıyla sürecekti. Ama bununla ilgili işte bir takım çok üst seviyedeki oyuncuların bir takım biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi bir takım çıkışlar yapmaları gerekiyor. Hı-hı. Ve o çıkışları yaptıktan sonra da bir geri dönüş gerekiyor. Tabii.
Tam da konuyu aslında buraya getirmek istiyordum. Ahmet Hocam tekrar hattasın. Eda işareti verdi bana hoca hatta diye. Sana da olsun bu soru yönelik olsun. Özkan'ın tespitinden devam edelim. Bu işler devam edecekti ama bir çözüm olmayacak mı? Yani bunları hep tarih değişecek, yaşananlar aynı mı kalacak değerli hocam?
Yok. Yani istemesek de süreçler de değişiyor. Yani bakın yine buna en iyi cevabı aslında futbolcunun kendisi veriyor ya da teknik ekipteki insanların kendileri veriyorlar. Yani şöyle bir örnek verelim. İşte yine İngiltere'den örnek verelim. İşte İngiltere'de özellikle Müslümanların örnek algının kırılmasına yol açan kişi Muhammed Salah oldu.
Tabii.
Yani onun futbol oynamasıyla, onun başarılarıyla beraber bakış açısı değişti. İstemesi de değişiyor. Ya da yani,
aslında bizim çocuklarımızın da hani dünyanın birçok ülkesinde böyle olumlu katkıları oldu değil mi hocam?
Tabii.
İlkay'ın yani, yine İngiltere'de sanıyorum. İngiltere'de. Evet de. İlkay'ın hani bir duruş önemli
mesela
sanki.
Mesela Karim Benzema da biliyorsunuz Müslüman bir oyuncudur. Evet. Bakın görüyorsunuz performansını.
Real Madrid'de değil mi?
Ve gerçek anlamda ciddi demeçler verir ve onlar yerine getiriliyor. Bir şekilde getiriliyor. Bu savaşı kazanıyor kendi çapında ama o dediğim gibi yayılması gereken bir şey.
Özkan'ın dediğinden devam edersen hocam yani daha öne çıkmış, daha yetenekli futbolcuların ya da sporcuların daha mı net duruşlara devam etmeleri gerekiyor?
Tabii ki bakın burada şunu hatırlatayım bizi dinleyenlere. 1998 Dünya Kupası yolundayken Fransa'nın ırkçı lideri Le Pen bu milli takım benim takımım değil demişti. Hı hı. Ama Fransa milli takımı kupayı aldığında Fransız halkı o milli takımı acayip bir şekilde bağrına basmıştı. Hı hı. Yani ve çok büyük etkide bulunmuştu. Şimdi tam da Özkan Bey'in nesini söylediğiniz yerden baktığımız noktada özellikle üst düzey futbolcular, üst düzey teknik isimler yani mesela Zinedine Zidane gibi bir teknik ismin yapacağı açıklama çok daha ses getirir. İşte Kerim Benzema gibi, Drogba gibi, Samuel Eto gibi ya da şu anda yine sahalarda boy gösteren pek çok Afrika kökenli futbolcunun yapacağı açıklamanın çok ses getireceğini görürsünüz. Ha bu şu çok net. Onu söyleyelim. Yani insanlık tarihi içerisinde yani geçirmiş olduğumuz 400-500 yıl içerisinde yaşadıklarımız bir taraftan insani değerlerin gelişmesini ilaçtı ama bir taraftan da insani değerlerle birlikte o insani olmayan yönlerimizin de netleşmesine ortaya çıkmasına ilaçtı. Ve bu ikisini beraber aslında o dünyevi değerler dediğimiz değerleri ortaya koyan yerden çıktı bütün bunlar. O yüzden de burada yine Avrupa'nın çok yol gösterici olacağını ve burada ırkçı bir takım seyirciler ya da ırkçı bir takım uygulamalı olduğu kadar bunun tam aksine savunan insanların ve uygulamaların da olduğunu görmeye devam edeceğiz. Ve asıl olan şey bence yine insanlığın kendisi ve bütün bu olup bitenler belli bir süre sonra daha farklı bir aşamaya doğru istesek de istemesek de değişecek.
Yani form değiştirerek yine karşımıza çıkacak diyorsun. Hani o tıpkı o antik hikayedeki Prospero ve Caliban gibi yani iyilik ve kötülük unsurları gibi değil mi?
Evet evet kesinlikle.
Hocam sana şunu sorayım sonra teşekkür edelim, uğurlayalım. Son 5 dakikada biz Özkan'la devam edelim. Sen yine radyodan takip edersin, arzu edersen. Hakemlerin bu süreçte bu ırkçılığa işte ya da genç insanları, genç sporcuları himaye etmeye bu başlıklarla değerlendirdiğimizde hakemler nerede duruyor sence?
Ya burada hakemler çok önemli bir yerde duruyor ama biliyorsunuz geçen yıl yaşamıştık işte. Başakşehir'in maçında yaşanmıştı.
Hı hı.
Yani Paris Saint Germain Başakşehir maçında olmuştu. Yani bayağı ortalık birbirine girmişti. Orada Romanyalı bir hakimin kullandığı kelime bayağı ortalığı karıştırmıştı. Hı hı. Ve oradan sonra işler değişmişti.
Hı hı.
Ya burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi farklı kültürleri bir arada tutan ve orada onu yöneten bir hakem trio'su var. 3 kişiydi eskiden. Şimdi 4-5'e çıktı. Hatta var hakemleriyle.
İşte var avarıyla artık o bir 25'e kadar gidecek herhalde
de. Giderek artıyor ve ilerleyen dönemlerde biz daha başka uygulamaları da göreceğiz. Zaten yavaş yavaş bunların denemelerini de önümüzdeki Dünya Kupası'na itibaren göreceğiz.
Toplarla varıncaya kadar tabii. Peki hocam mesela Afrika'dan ya da işte daha farklı coğrafyalardan gelip futbolcu olarak başka spor dallarında öne çıkan isimler ciddi bir oran teşkil ederken aynı oranı ve sayıyı hakemlik müessesesinde göremiyoruz. Yani mesela dünya çapında bir Afrikalı hakem hatırlamıyorum. Yani 55 yaşındayım. 45 yıldır spor müsabakalarını izledim.
Haklısın. Burada ilginç bir şekilde tabii ya organizasyonun içerisinde yani hani klasik bir laf var. Yani aslanlar kendi tercihlerine sahip oluncaya kadar bütün av öykülerinde avcılar galip gelmeye devam edecektir meselesinde.
Yani ormanın yani, hikayesini avcılar yazmaya devam eder.
Evet yani şimdi baktığınız zaman UEFA FIFA'da bütün genel kurumlarda aslanan şey yine UEFA ve şey olarak gidiyor. Yani bugün baktığınızda olimpiyatlarda da aynı şey geçerli. Evet. Yani olimpiyat oyunlarındaki orada seçilen spor dalları daha çok aslında batıdaki ülkelerin lehine olan spor dalları.
Çok doğru.
Yani işi bu tarafından da bakmayı unutmuyorum. Bizim önümüze konulan sporla ilgili algıda her şey böyle dostluk, barış, kardeşlik algısı güzeldir de bir de işin arka tarafı var.
Bir de realite var. Hocam bu açtığım pencereyi ilerleyen haftalarda bir başlık olarak eline boyuna konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Evet, Ahmet Talimciler, sevgili dinleyiciler, Profesör Ahmet Talimciler, spor sosyoloğu önemli tespitler yaptı. Özkan sen devam edebilirsin.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Son 4 dakika. Bu tür işlerin düzelmesi oldukça zor. Ama ben futbolu çok uzun zamandır takip ediyorum. Gene bu işleri futbolun kendisi hallediyor. Bir örnek vereyim müsaade ederseniz.
Tabii ki.
Şimdi burada bir Nottingham Forest efsanesinden bahsettik. Onun tabii çıkışından. Önemli bir olay olduğu için spor tarihinde. Şimdi o takımda oynayan bir oyuncu vardı. İsmi Viv Anderson. Viv Anderson bir siyahi oyuncu. Bakın İngiltere gibi geleneksel bir takım kalıplarla hareket eden ve bunu ligine
de hatta ırkçılığı da fazlasıyla tezahürler olan
bir ülkede ilk kez İngiliz milli takımına bir siyahi oyuncu seçilmek zorunda kaldı. Çünkü öyle bir performans sergiledi ki bütün insanlar İngiltere'yi bir şekilde biliyorlar yani kimler oynuyor kimler. O sahaya çıktığından itibaren ciddi bir kırılma yaşandı İngiltere futbolunda da. Ve devamında Paul Ince gibi, Emil Heskey gibi o kadar çok isim seyrettik ki. Dolayısıyla kendisi de zaten milli takıma alındığı zaman bahsettiğim şekilde demeçler vermişti. Bu bütün dünyada da yansındı. Mesela Fransa'da da öyledir. Kökeni çok farklıdır. Hocamın da biraz önce hatırlattığı gibi Marcel Desailly'den tutun da efendim işte Zinedine Zidane'a kadar varan bir sürü bir oyuncu grubu bugün neredeyse yarısından fazlası Fransız milli takımı siyahi oyunculardan oluşuyor. Benim gördüğüm kadarıyla futbolda böyle şeyler devam ediyor. Üzülerek söylemek zorundayım ki devam da edecek ama hep futbolcular, oynayanlar, bu işin aktörleri bir şekilde o demeçleri çok sıkı vermeye devam ederse zaten performansları ortada ve müthişler. Daha dün mesela Avrupa'da transferin son günüydü. İnanılmaz transferler oldu. Ben yine baktım bugün bu konuyu konuşacaktık. O dikkatimi çekti. Çoğu siyahi oyunculardan ve çok ciddi paralar ödeniyor kendilerine. Dolayısıyla bu insanların aynı zamanda kazandıkları paralarla birlikte o müthiş oyuna katkıları biraz da demek.
Bu manada yani da olabilir diyorsun.
Kesinlikle olmalı. Çünkü bu işi üzerinden ancak futbolun yine kendisi gelecek gibi.
Sevgili Özkan, Siyah Elmaslar filminden yola çıkarak aslında bir sosyoloji ve sportif arka planı konuştuk 30 dakika boyunca. Son 60 saniyede filmle ilgili vurucu cümleleri kuralım. Sen onları aktar. İzlemek isteyenler, bu program vesilesiyle izlemek isteyenler hani internetten şuradan buradan nasıl ulaşabilirler? Filmle ilgili bu cümleleri alalım sonra veda ederiz.
Şimdi bir kere internet ortamında kesinlikle ismi girdikleri anda karşılarına
Siyah
çıkacaktık.
Elmaslar, evet.
Evet, Türkçe olarak da yani kendi dilimizden de rahatlıkla izleyebilirler. Filmle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir kez daha gördüm ki futbolcu olmak hayali. Burada da oradan çıkan bir senaryo var zaten. Hakikaten çok zor bir şeydir. Buradan gençlere seslenmek isterim. Gerçekten bu işin içerisinde olmak istiyorlarsa orada olsunlar. Yani iki ya da üç şeyle düşünceli bir şeyle değil. Hakikaten gönüllerinde varsa çünkü bir sürü şey onları bekliyor.
Zor günler bekliyor. Çeldiriciler
şimdi
de
filme
bekliyor.
Atıfta bulunursak bakın bambaşka bir coğrafyada, bambaşka koşullarda nasıl zorluklar var. Bunun farklı boyutta zorluklar da farklı ülkelerde var. Dolayısıyla filmin en çarpıcı yanı şu olaylara gerçekten birçok gerçekçi bakmış ve bu bahsettiğimiz o klişeyi kırmış. Yani mutlu bir sonla bitmiyor, gerçekçi bir sonla bitiyor. Eğer biz bir olayın gerçekçi yanını alabilirsek, ona göre planlarımızı ya da nedir onun ismi, bakışı çok daha, yine kendi bakış açımızı da gerçekçi hale getirebiliriz. Yoksa bir takım hayaller üzerinden bir noktaya gelmemiz zor. Evet. Tabii.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibi olarak veda ediyoruz. Sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle halasmaladık.
Spor Daima. Spor Daima.